Merhaba, Nereden Başlasam'ın yeni bir bölümündeyiz. Ben Mirgün Cabas, Can Kozanoğlu ile birlikte bugün Arzu Öztürkmen'i konuk ediyoruz. Ne konuşacağız? Gösteri tarihi, gösteri, biraz dans, folklor. Çünkü onun uzmanlık alanı bu. Bu konuda yazdığı kitaplar var, üzerinde çalıştığı kitaplar var. Konumuz bir hayli geniş.
Evet, biz de aslında biraz kararsızlık yaşadık. Arzu'yu çağırmaya çok hevesliydik ama daha folklor konusuna fokuslanarak mı konuşalım, genel bir gösteri sanatları konuşalım mı diye. Gösteri sanatları tarihi konusunda çok fazla uzman bulamayacağımız için oradan girelim dedik ama folklora da geliriz herhalde. Şimdi şöyle bir yerden başlayalım Arzu. Bizim işte biraz arkeologların, antropologların yardımıyla hayal ettiğimiz bir çok eski kabile toplumu var ya, ilk insan toplulukları. Herhalde gösterinin orada başladığını düşünüyoruz. Yani bir ateşin çevresinde toplanıp ozanı dinleyen insanlar hayal ediyoruz filan. Ona gösteri sanatı diyor muyuz, yoksa o insanın içinde olan gösteri tutkusunun ya da güdüsünün sanata dönüştüğü yer neresi? Nereden başlayalım buna tarihte?
Vallahi bu biraz gösterim teorisiyle ilgili bu son başladığınız nokta. Gösterim teorisinin kurucularından Richard Schechner bunu şöyle ayrıştırıyor. İngilizce olarak söyleyip Türkçe'ye çevireyim. Is performance as performance. Is performance derken bilinçli olarak seyircisini de öngörerek planlı yaptığımız gösterilere ayrı bir yer veriyor. Hani seyretmek için gittiğimiz gösteriler olarak. Diğerinde gündelik hayatın içinde her davranış biçimimizin aslında gündelik hayatta da bir gösterim olduğunu ve sürpriz noktalarda bizi şaşırtarak aslında yine bir gösteri sanatları tadında olduğunu bize gösteriyor. Gösterim teorisi böyle yaklaşıyor ama ben biraz daha folklor alanından geldiğim için oraya geri dönmek isterim. Çünkü folklor teorisi bunların 19. yüzyılda ilk derlenip, yani bütün bu gösteri türlerinin hem sözlü olarak hem sözlü olmayan, daha hareket olarak, müzik olarak, başka türler olarak derlendiği dönemde bunları alıp arşivleyen bir geçmişe sahip. Ve 70'li yıllarda tam da bu arşivlenen ve dondurulan folklor türlerinin ne olduğunu anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Ve aslında gösterim teorisinin bir ayağı da folklor teorisinin içinde oluşuyor. O da şöyle bir şey. Yani bu arşivlenen 19. yüzyıldaki masallar, ne bileyim bilmeceler, danslar, müzikler, acaba tarihsel kontekst, tarihsel bağlamları içinde ne ifade ediyorlardı? Yani anlamsal olarak nasıl anlamlar yüklenerek icra ediliyorlardı ve tüketiliyorlardı. Biraz bu soruyu sorarak aynı türlere hem tarihsel olarak bakıyorlar hem de yeni derlemeler için bu tarihsel momentum ve coğrafi alanın önemini vurguluyorlar. Yani seyircisi olmayan bir icra olmuyor folklor alanında ya da bugün modern toplumlar için konuşacak olursak popüler kültür alanında. Dolayısıyla gösterim teorisi bize biraz folklorun yeni diyelim yorumu ve gösterim teorisi bize biraz gösterisini yaptığımız ya da gündelik hayatın içinde gösteriye dönüşebilecek bazı modalitelerin nasıl incelenebileceği konusunda bir fikir veriyor.
Peki seyirci olmadan olmuyorsa folklor, yani dağ başında tek başına kaval çalan çobanın müziği folklora girmiyor mu?
Yok, o da giriyor. Çoban çalıyor. Çoban çalarken muhakkak hayalinde bir seyirci var. Yani seyirci
değil de
koyun, aynen o da var. Yani koyunlar da var. Zaten kavalın melodik yapısını doğa sesleriyle çok bağlantılandıran etnomüzikologlar var. Muhakkak ki giriyor. Bir de tahayyül de var. Yani hani ille biz böyle kendi kendimize aynada bakarken hani kafamızdaki bir seyirciye de bakıyoruz aslında. Hani
saç fırçasıyla şarkı söyleme.
Aynen ha. Mesela yani hani ille seyircinin fiziken orada olması tam da gerekmiyor. Ama muhakkak bir tahayyül edilen bir seyirci var.
Evet, bu çok temel bir nokta herhalde. Yani real seyirci olmasa bile o hayal edilen seyircinin her zaman olması.
Aslında performans, yani perform etmek, performans göstermek biriyle, birinin izlemesiyle birlikte olan bir şey, öyle değil mi? Yani tek başına performans yapmak anlamlı bir şey mi? Ya da ona performans diyebiliyor muyuz?
Yani herhalde diyebiliriz. Nasıl yaptığına bağlı. Bence hepimiz gündelik hayatın içinde de ufak böyle performanslar yapıyoruz. Bir şekilde bunları yapıyoruz. Ama orada belki şöyle bir nokta var. Yani bunu yine Richard Schechner'in bir makalesinden soyutlayarak söyleyeyim. Aslında gerçekten gösteri bizi şaşırtan şey. Yani özellikle modern toplumda biz şu anda özellikle yeni nesil aşırı derecede doymuş vaziyette. Yani yeni nesli herhangi bir yeni kültürel formla şaşırtmak, eğlendirmek çok zor. Sürekli canları sıkılıyor, sürekli yeni bir şey arıyorlar. Bu gösterim dediğimiz, performans dediğimiz olayda asıl nokta daha evvel olmayan bir şeyin olması. Yani bizim şaşırmamız bir şeyi görünce. Yani o şaşırtma efekti yine folklor teorisinde emergent dediğimiz böyle ortaya aniden çıkan, yani yine şaşırtıcı bir şekilde yenilikçi olarak ortaya çıkan yeni kültürel formlar çıkarıyor. Yani bizim mesela düşünecek olursak hani o gırgır leman türü mizah dergilerinden hani bugün geldiğimiz wine'lar, caps'lar, ne bileyim YouTube'daki küçük paylaşımlar, hani demin senin gösterdin. Bütün bunlar aslında tam bu yenilikçi, bizi şaşırtan, yani ne şaşırtabilir bizi, ne güldürebilir bizi sorusunun peşinden giderek oluyor. Dolayısıyla yani izleyici var ama aslında her şey izleyici için yapılmıyor. Böyle bir eğlence arayışı, yenilik arayışı ve o yeni formun peşinde koşma arayışında oluyor.
Evet, hep o şaşırmanın peşinde koşmak. Çünkü yani folklor üzerinden gidince, sizler de yaşamışsınızdır. Bir yabancı ülkeye gidiyorsunuz. Diyelim ki Asya'da, işte Hindistan'da, Japonya'da geleneksel gösteri. Ortalama turist kafası diyeyim benimki, ama çok büyük çoğunluğun benim gibi hissettiğini tahmin ediyorum. İlk bir dakikası çok ilginç geliyor. Fakat ondan sonraki yarım saati, itiraf edeyim ki, gayet sıkıcı geliyor. Çünkü aynı hareketlerin tekrarına. Sonra sahne değişiyor, plan değişiyor. İşte yeni bir kıyafette yeni bir halk dansı grubu geliyor. Onun da ilk 30 saniyesi enteresan geliyor. Ama genellikle herhalde 3 çarpı 30 saniye dışında bir saatlik gösteride 58,5 dakika sıkılınıyor. Değil mi? Biz evet. Çağdaş insan olarak kabul etmek gerekiyor.
Şöyle Çin'den örnek vereyim. Ben şimdi bu aralar Çin'e çok gidiyorum okuldaki görevim nedeniyle. Mesela en son gittiğim senelerden bir tanesinde Dynamic Yunan diye bir gösteriye gittik. Dynamic Yunan, Çin'in ne kadar zengin kültürü olduğunu bize anlatan, yani değişik etnik gruplardan değişik gösteriler, böyle hani perküsyon da var, dans da var, inanılmaz böyle canlı bir şey. Ama bizim sultanların dansından, yani hani form olarak senin söylediğin bir şey yok. Dolayısıyla hani beni şaşırtması zor. Çünkü hani ben zaten o formatın içinden geliyorum. Çin versiyonunu seyretmiş oluyorum. Ama Şangay'da böyle onların İstiklal Caddesi gibi bir Nanjing Street'leri var, caddeleri var. O caddede birdenbire saat 4-5-6'da insanlar böyle müzik koyup dans etmeye başladıklarında hop ne oluyoruz dedim. Sonra dediler ki bu iş çıkışı her gün yapılan bir şey. Mesela o beni şaşırttı. Yani vallahi dedim ne güzel ya. Bir de böyle hani bizde de olsa keşke şöyle iş çıkış saat 6'da, ondan sonra koysak müziği, anladın mı? Sokaklarda şöyle güzel bir içimizi döksek 5 dakika. 5 dakika sonra herkes çantasını aldı, tekrar evine gitti. Ama yani o 5 dakika hani şeyden, zamandan çalınan zaman icra için çok güzel, muhteşem bir şeydi bence.
Şimdi folklor dediğiniz zaman özellikle folklor, hani halk danslarına eğer dönecek olursak, bir soyutlama var aslında orada. Yani günlük hayatın içinde tekrarlanan bazı şeylerin bir müzik ve bir ritim ve bir döngü içinde tekrar gösteriye dönüştürülmesi var. Yani günlük hayattan bazı süreçleri alıyor. İşte üretim süreci, tarım, ne bileyim işte bir takım ritüeller vesaire falan, bunları danslaştırıyor. En kaba tarifiyle benim gözümde canlanan bu. Yani bir takım pratikleri bize gösteriye dönüştürüyor. İnsanlar niye zaten günlük hayatın içinde sürekli ne bileyim tarlada yaptığı şeyi, yani niye bir de dans olarak görmek istiyor, izliyor?
Herhalde öyle diye yapmıyorlar. Şöyle oluyor herhalde. Yani öncelikle hani folklor dediğimiz olgu hani bir tek halk oyunlarını kapsamıyor. Bizim daha böyle benim içinde yetiştirdiğim folklor teorisi daha kültürel formlara bir sanatsal iletişim olarak bakıyor ve bunun etnografisini yapmaya çalışıyor. Bunun içinde hareket de var. Biz dans antropologları, halk oyuncular biraz şeye çok dikkat ederiz. Her hareket dans değil. Hareket sistemi deriz genellikle. Dolayısıyla gündelik hayatın içinde pek çok hareket sistemimiz var. O hareket sistemlerini soyutluyoruz dans ederken. Yani beden dilimizin belli kalıpları oluşuyor o gündelik hayat içinde. Bu mesela Çin'in Yunan bölgesindeki beden diliyle hani benim Başakşehir'deki öğrencimin beden dili arasında bir fark oluyor. Onu doğduğumuz günden itibaren içinde bulunduğumuz toplumsallık bize öğretiyor. Mesela Türkiye'de kızların daha kambur olması gibi göğüslerini saklamak nedeniyle ya da hani oturma biçimlerimiz gibi erkeklerin bacaklarını açması gibi vesaire. Dolayısıyla bu hareket dilini, hareket biçimlerini biz zaman içinde kendi müzikle kurduğumuz ilişkide de soyutlayarak kullanıyoruz. Yani kendi beden dilimizin aslında soyutlanmış bir formu dans. Bahsettiğimiz halk oyunları çok zamandan süzülerek gelmiş hareket biçimleri ve bunlar yani şu anda bizim adına folklor oynama dediğimiz şey aslında bir meta hareket dili. Cumhuriyet döneminde yani Cumhuriyet'e geçişte diyeyim Osmanlı toplumsallığının farklı yerelliklerinde farklı hareket dilleri var ve bunların soyutlamaları var. Ege'de Zeybek var, işte Karadeniz'de Horon var, daha İç Anadolu, Doğu Anadolu'da Halay var. Bu soyutlama içinde o yerelliklerde oynanan oyunlar Cumhuriyet döneminde aslında halk evleri içinde kendi hareket dilleri içinde sunumlanıyorlar. Yani o yerelliklerden insanlar geliyor, bayağı Ankara'da sahneye çıkıyorlar ve uzun uzun bu oyunları oynuyorlar. Ve mesela oradaki çökme diyelim Adıyaman'daki çökme ile Ege'deki çökme aynı çökme değil. Ya da omuz titretme aynı titretme değil. Halay bile farklı yerelliklerde farklı farklı oynanıyor. Dolayısıyla o yerellikler uzunca bir zaman kendilerini koruyorlar halk evlerinin son dönemine kadar. Sonra da Yapı Kredi Bankası bir yarışma başlatıyor. Onunla halk evi kapandıktan sonra devam ediyorlar. 60'lara gelene kadar yani üniversite öğrencileri kendileri öğrenip birbirlerine öğretmeye başlayana kadar aslında bu hareketler kendi yerelliklerinin hareket sistemi içinde kalıyorlar. Onun soyutlaması içinde kalıyorlar ve o zaman mesela şimdi biz bazen bunu şeyde söylerdik. Trakya halk oyunları böyle gördüğümüz zaman işte biz de öğrenirdik böyle mendiller sallardık. Güzel seksekleri yapardık. Çift sağ sol şu bu falan. Ondan sonra bir gelirdi Kırklareli belediye ekibi. Ay 15 yaşındaki kızlar bir oynuyorlar. Yani hani böyle biz böyle önümüze bakıyoruz. Yani kardeşim bunlar bu oyunu nereden oynuyorlar? Çünkü hani doğmuşlar içine oynaya oynaya büyümüşler ve hani onu oynamak onlar için o kadar içselleşmiş bir şey ki yani biz onu dışarıdan ne kadar öğrensek aynı beden diliyle oynayamıyoruz. Dolayısıyla bu üniversite öğrencileri birbirlerini öğretirken aslında bir homojenasyon da yaratıyorlar. Bir homojenleşme de oluyor halk oyunu hareketlerinde ve çökmeler birbirine benzemeye başlıyor. Hareketler birbirine benzemeye başlıyor. Bu bizim benim o folklor ve milliyetçilik kitabında anlatmaya çalıştığım folklor oynama kavramımız aslında 70'lerden sonra oluşan ve 80'lerde şaikasına ulaşan, daha sonra 90'larda da işte bu Anadolu ateşi vesaireyle hani daha da kristalleşen yeni hareket dilini oluşturuyor.
Peki onu 2000'lere taşır isek hani biz folkloru hep geçmişten gelen bir şey olarak görüyoruz ama hayatın kendi içinde yeni folkloru üretiyor olması lazım.
Aynen bunu daha bayağı çok modern dansçılarımız yapıyor. Yani modern dans sanatında şimdi bizim çok yaygın olarak tanıdığımız isimler değil belki ama modern dansın içinde olan ya da dans çalışmalarının içinde olan herkesin tanıdığı isimler. Aydın Teker mesela yıllarca İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın modern dans Şebnem Aksan'la birlikte modern dans alanını kuran hocası. O mesela uzun zaman öğrencilerine bu çalışmaları yaptırdı. Beşiktaş'ta biliyorsunuz konservatuvar. Hani gidin Beşiktaş'ta bakın insanlar nasıl şey yapıyorlar.
Davranıyorlar.
Nasıl hareket ediyorlar. Yani ya da Beşiktaş'ın kendi hareketi nasıl bir hareket. Hem kentsel hareketin dönüşümü hem de bireylerin o kent ortamındaki varoluşlarının hareketi. Bunları soyutlayarak yeni figürler neler bulabilirsiniz, nasıl ifadeler bulabilirsiniz diye bu tür egzersizleri çok yaptırdılar.
Peki burada daha... pardon sözünü keseceğim, şunu sorayım, onunla devam et. Apache dansı denen şey var, biliyorsundur herhalde. Yani son birkaç yılda daha az görüyorum ama 5 yıl önce falan böyle bir tür Anadolu tekno diyebileceğimiz müziğin eşliğinde fazla serbest hareketlerle erkek erkeğe yapılan bir dans türü pistlerde falan. Ona yeni folklor diyebilir miyiz?
Tabii mesela kol bastı öyle yeniden canlandırılan. Bir de bunlar böyle yeniden de yorumlanan, yeniden de canlandırılan hareket birimleri. Bir evvelkine geri döneceğim. Aydın'dan başka bir de Zeynep Günsür'den örnek vermek isterim. O da hareket atölyesiyle bunu yapıyor. Yani Türkiye'deki gündelik yaşamın hareket modaliteleri. Mesela benim en sevdiğim örneklerden bir tanesi annenin çocuğa yoğurt yedirme hareketi ve yoğurt yedirme ve yoğurt yedirme ve yedirme ve yedirme ve yedirme. Onu mesela çok güzel kendi koreografilerinde çok güzel soyutlamışlardı. Buna benzer pek çok örnek var. Ama Apache dansı gibi mesela kol bastı o bağlamda benim çok ilgimi çeken bir hareket sistemi. Kol bastı aslında geleneksel olarak oynanıyor yani Karadeniz'de ve böyle bir tür grotesk oyun gibi. Yere yakın böyle palyaço gibi böyle hareketler var falan. Tuhaflık üzerine, tuhaf hareketlik ve ayrıksılık üzerine kurulu bir şey. Ve tam delikanlı yani kanı deli olan birisinin oyunu olarak geleneksel olarak oynanıyor. Ve herkes de oynayamaz yani iyi kol bastığı böyle... Oranın hani bilinen birileri oynar falan. Sonra bu kol bastı mesela Almanya'da evde böyle canı sıkılan Türk kızlarından ikisi karşılıklı böyle görmüşler bir yerden nereden YouTube'a koyuyorlar kendilerini çekip. Ondan sonra o öyle yapılmaz böyle yapılmaz diye öbürü de YouTube'a koyuyor. Birdenbire Almanya'da kol bastı YouTube'ları patlamaya başladı. Bu sefer kol bastı Almanya'da patlayınca Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelince belediyeler dediler ki biz kol bastı ekibi kuruyoruz falan. Böyle şimdi yerel şenliklerde kol bastı ekipleri kurulmaya başladı. Hani bu çok böyle hani postmodern bir şey anlatabiliyor muyum? Hani hiç hesapta olmazken bir formun böyle akıp bambaşka bir yerden
kendiliğinden çıkması. Trabzonspor'un 10 ayrı ülkeden gelmiş futbolcusu aynen. Birlikte kol bastı oynuyor. Mesela Afrika'dan gelen, işte İskandinav ülkesinden gelen,
aynen.
Doğu Avrupa'dan gelen. Peki Arzu şimdi biz ilk başlığımıza geri dönersek folklora da değiniriz ama hani daha genel bir gösteri sanatları konuşalım demiştik. Çünkü folklor dediğimiz zaman Çin'den de bahsediyoruz, Hindistan'da bahsediyoruz. Türkiye'ye de geliyoruz işte Polonya, Amerika vesaire filan. Ama gösteri sanatlarının bizde ilk çağrıştırdığı şeyler tiyatro, bale filan daha çok batı çıkışlı ya da biz öyle şartlanmışız. Gösteri sanatları tarih dediğimiz zaman daha batı merkezli bakıyoruz. Bu çarpıtılmış bir bakış mı, doğal bir bakış
yani
mı?
Yani bir sahne ve önüne dizilmiş sandalyeler geliyor aklımıza. O nizam geliyor yani değil mi?
O nizamdan çıkarak... mekanları oluşturulmuş işte belli birkaç tane form.
Bence bu modernleşmenin bir parçası bu bütün bu değişimler. Modernleşmeyle ilgili benim çok sevdiğim bir yazar Carol Gluck'tır. Onun bu modernleşmeyle ilgili şöyle bir şeyi var, yaklaşımı var. Diyor ki aslında kimse birincisinden daha önce modernleşmedi. Herkes kendi zamanında modernleşti ve kendince modernleşti. Dolayısıyla hani Türkiye modernleşmesinin bir parçası olarak evet Batı kültürünün yani modernleşmenin çok önemli bir boyutunu batılılaşma ve batılı formların başka alanlarda alanlara nüfuz etmesi olarak da şey yapıyorsak görüyorsak biraz batılılaşırken batılı kültürel formların bir proje olarak hani topluma sirayet ettiğini görüyoruz. Ama projeden evvel de sirayet ediyordu. Yani hani eğer 19. yüzyıl Osmanlı tiyatrosuna bakarsanız hani orada o teatralitenin böyle hani devlet destekli olarak değil, tam tersine hani antreprenörlerin, girişimcilerin böyle nasıl işte para kazanırım, nasıl insanları eğlendirerek, şöyle eğlendirirsem daha mı bana iyi geri döner. Hani Güllü Agop'un hani Türkçe tiyatro yapmasının önemli bir nedeni daha çok seyirci de almak, yani şeyine, sahneye seyirci olarak. Dolayısıyla biraz ben bu konuda daha liberal düşünüyorum. Şöyle, geleneksel formlar kendi içlerinde zaten yaşıyorlar ve öleceklerse de ölüyorlar. Mesela Karagöz gibi. Yani Karagöz'ü Karagöz olarak oynatmak artık yeni toplumsallığında Türkiye'nin mümkün değil. Ama bu Karagöz diyaloğunu eksiltiyor mu? Eksiltmiyor. Çünkü Karagöz'ün diyaloğu ve o diyalektik diyelim her teatral formumuzda esasında var. Ne bileyim, Gazanfer Özcan Gönül Ülkü'de var. Ondan sonra
Zeki Metin'de var.
Zeki Metin zaten onun üzerine Haldun Toner kuruyor. Dolayısıyla yani bunun hani illa bir form olarak ölmesi onun özünün kaybolması anlamına gelmiyor. Diğeri de başka bir kültürel formu içine alıp yorumlayıp geri sunmak da aslında hani kültürel dünyanın bir parçası. Benim bir hocam şey der, kültür hırsızlıktan ibarettir der. Yani ben ona katılıyorum çünkü mesela şu anda Türkiye'deki rock bence inanılmaz güzel bir hibrit form yarattı. Bu özellikle halk müziğini yeni kuşaklar rock üzerinden öğreniyorlar. Yani halk müziğini kimse artık Yurttan Sesler Korosu'ndan öğrenmiyor. Ama rock halk müziğiyle birlikte bambaşka bir şey yaptı. Ya da rapçilerimiz mesela inanılmaz şeyler yapıyorlar. Hem hareket olarak hem müzik olarak. Dolayısıyla bu batılı formlar, yani şöyle diyeyim, batılı demeyeyim de kültürel formlar sirküle ediyor. Ve aslında Türkiye'nin formları da sirküle ediyor şu anda dünyada. Selda Bağcan'ın bu psychedelic müzik patlaması gibi Avrupa kulüplerinde, müzik kulüplerinde. Yani çünkü hani bir okuma biçimi, hani bağrı yanık okuma biçimi bir yere dokunuyorsa, o bize dokunuyorsa o okuma biçimi zaman içinde başka birine de dokunuyor. Daha doğrusu şöyle bir şey, artık hani artık değil, hiçbir zaman yani toplumsallıklar böyle püriten toplumsallıklar değil. Modern ve postmodern toplumlarda hiç değiller. İçinde bir dolu göçmen barındırıyorlar. İnanılmaz bir hareket var toplumların böyle değişiminde. Yani göçler var, geri gidişler var. Çok yerli yaşama var. Biraz orada kalıp biraz burada kalan. Onun için hani bu kültürel formlar sirküle ettikçe aslında hem Doğu diyelim hem Batı diyelim pek çok farklı kültürel formu içine alabiliyor.
Yani zaten demin örneğini verdin, hani Güllü Agop dedin, işte o dönemin direktör arası dediğimiz şey aslında şovlar variyete. Variyete de yurt dışından alınmış bir şey. Evet. Ne demek? İçinde çok farklı unsurlar olması demek. Yani bir perdelik çok ağır bir Fransız melodramı, bir perdelik Osmanlı tülyatı, içinde kanto ki İtalyanlardan Osmanlı'ya geçmiş bir form. Aslında işte bundan 150 yıl önce filan öyle çok farklı formatları bir araya getirip variyete adı altında biraz da şunu söyle izleyiciye. Yani sen birini daha çok beğenirsin, sen birini daha çok beğenirsin ama ben aynı salona topladığım 500 kişinin hepsini buradan bir şey vermiş olarak göndereceğim.
Evet, aynen öyle.
Ben de bunu daha başka bir örnek üzerinden başka bir şekilde düşünüyorum, aklıma geldi. Mesela Gangnam Style. Şimdi bir Koreli bir adam, aslına bakarsanız dansın figürlerini düşünürseniz kovboy hareketleri yapıyor. Yani kement atma, işte şey usulü, kovboy usulü danslar yapıyor, country dansı yapıyor. Ve mesela benim çocuklarım bunu izlediği için şimdi Koreli bir adamın Kore'nin dansı zannediyor. yani milyonlarca defa izledikleri için de bu kafalarında iyice yerleşti. Şimdi ben de baktığım zaman hani orada kement çeviren adam figürünü görüyorum ama o onun farkında değil. Yani bir Kore üzerinden gelmiş bir şey o. Bir Amerikan country dansı aslında.
Evet, ama işte bu K-pop bence öyle herhangi bir pop değil. Bunu Kore konsolosu geldi bizim üniversitemizde, harika bir sunum yaptı K-pop'la ilgili. Ve onun bize anlattığı şöyle bir hikaye. Diyor ki neydi o dinozor filminin ismi?
Spielberg'ün.
Evet.
Godzilla.
Yok ilki.
Jurassic Park.
Jurassic Park ilk çıktığında bunlar bir bakmışlar. Bunun getirisiyle kendilerinin Hyundai'sinin getirisi
aynı.
Ve demişler ki yani bu kadar kolay mı? Yani hani biri bacasız endüstri, diğeri bacalı endüstri. Ve hemen yatırım yapmaya karar vermişler. Yani Kore popunun patlamasının arkasında Kore devletinin çok pozitif bir planlaması şeyi var. Yani. Planlaması ve yaptırımı var. Dolayısıyla hani tam da kime ne satacağının da tasavvuruyla bunu yapmışlar.
Kore dizileri için de aynı şey geçerli.
Yani bu böyle hani televizyon dünyasında bizi bayağı düşündüren bir şey. Aynı şekilde bence bütün Asya bu arada bunun peşinde. Yani hem Japonya kawaii kültürüyle şu anda biz onun o kadar farkında değiliz ama kawaii diye bir kültürel form var Japonya'da. Bu cici kız. Cici kız yani Barbie. Barbie'nin cici kız versiyonu ve animelerle, şeylerle de çok...
Mangalarla
ve objelerle. Yani hani kawaii nasıl giyilir? Very kawaii. Hani bizde de mesela...
Kawaii grupları
aynen,
halinde.
Aleyna Tilki'yi biraz o kategoride görüyorlar. Hani yeni cici kız ama akıllı ama iyi giyinen ama yeni. Dolayısıyla hani Asya aslında bu alanda çok... daha biraz daha programlı şeyler yapıyor, hamleler yapıyor.
Aslında konuyu dağıtacağım ama Japonya'da şu dikkatimi çekmişti. Tek başına gezen bir kawaii görmek çok zor. Yani 3-4 kawaii bir arada geziyorlar hep. Yolda tek başına yürüyen bir kawaii. O da herhalde Japonların yerel zihniyetinden kaynaklanan bir şey mi? Kawaii'nin ruhundan var? Bilmiyorum tabii, inemedim ama.
Evet ama yani şimdi de mesela ne bileyim 4 tane kapalı kızımız beraber yürüyor. Ya da işte 3 tane hani koşucu kızımız beraber yürüyor. Yani o beraber yürümek o ergen şeyinin bir parçası herhalde kültürünün. Biraz belki öyle de görmek lazım.
Emocular da bile takılıyorlar.
Emocular da
zaten kawaii'ler emoculuğun bir sonraki aşaması olsa gerek. Gelelim biz asıl konseptimize.
Gelemedik bir türlü ona, niyeyse.
Sohbetin çok tatlı bir yerinde buraya gelmek zorunda kalıyoruz ama asıl derdimiz bu. Biz daha folklor ağırlıklı konuştuk. İyi oldu biraz da Kore, Japonya, Hindistan, Çin, Türkiye, Amerika epey de gezmiş olduk ama... hani gösteri sanatları tarihi deyince ilk anladığımız gene işte tiyatronun bugünkü anlamıyla ortaya çıkışı, balenin bir dans biçimi olarak ortaya çıkışı, modern dansın baleye bir isyan olarak kopup ayrı bir forma dönüşmesi, ayrı bir disipline dönüşmesi filan. Bu klasik anlamıyla gösteri sanatları tarihine biraz vakıf olmak için, izlediğimiz şeyi biraz daha anlayarak, tarihsel bağlamına oturtarak izleyebilmek için hangi kaynaklara başvurabiliriz? Temel kitaplar ne olabilir, ne okuyabiliriz?
Yani Türkiye'de gösteri sanatları tarihinin ilk yazarları biliyorsunuz Metin Ant ve Özdemir Unutku. Onlar hem geleneksel tiyatro ve geleneksel ritüeller bağlamında bizim gösteri sanatlarımıza yaklaşıyorlar. Benim kuşağım biraz daha onların izinden giderek hani... Türkiye tarihi, Cumhuriyet tarihi içinde bunların form olarak nerelere yöneldiği, işte müsamere formu olsun, milli bayramlar olsun, ne bileyim bu halk evlerinin yarattığı formlar olsun, biraz onun takibine gittik. Dolayısıyla Cumhuriyet kültür tarihi okumaları, iletişim yayınlarından çıkan bütün kitapları o bağlamda öneririm.
Biraz da eleştirerek.
Nasıl?
Biraz da eleştirel bakış geliştirerek.
Elbette ama yani tabii bütün kitapları eleştirel bakış ve hani yazarlarının kendi bağlamları çerçevesinde şey yapıyoruz, okuyoruz.
Yani şundan söyledim, yanlış anlamı olmasın, biraz hassasça bir konu da. Hakikaten senin folklor ve milliyetçilik kitabın da dahil iletişim yayınlarından çıkan sosyal tarihine ilişkin, Cumhuriyet tarihinin ilk dönemine ilişkin kitapların çoğu gerçekten çok değerlidir. Ama hep de çok farklı bakış açılarının bir tanesini yansıtır. Onun için daha farklı yayın evlerini ama mutlaka iletişim kitaplarını
doğru,
okuyarak
karışmak gibi olmasın. Doğru, ben hani biraz öncü de oldukları için aynı şekilde yani şimdi yayın evi dolaşmayalım hani Metis'ti, Yurt Yayınları'ydı şöyle böyle diye ama şu bağlamdan o zaman şöyle söyleyeyim hani tek tek yazar söylemek zor. Onun için biraz yayın evi bağlamında şey yaptım. 90'ların başından itibaren hani bize yayıncılık büyük bir hamle yaptı ve gerçekten Cumhuriyet kültür tarihi üzerine çok yayın oldu. Bunun bir kısmı anılar üzerinden oldu. O da bence çok kıymetli. Hani anı kitaplarını da çok öneriyorum okunması. Özellikle bu sosyal tarih ve gösteri sanatları tarihi bağlamında. Ayrıca da hani kültür tarihi kurumları bağlamında da çok değişik farklı çalışmalar oldu. Füsun Üstel'in hem milli müzik üzerine hem Türk Ocakları üzerine çok güzel yayınları var. Bunun yanında biraz belki hani İngilizce okuyabilenler için belki ondan evvel şunu da söyleyebilirim. Folklora doğru, folklor edebiyat, bir takım birçok edebiyat dergileri belli hem sözlü kültür hem gösteri sanatları alanlarının öncü yazarlarının çevirilerini de yaptılar. Yani kısa makalelerin vesairenin çevirilerini de yaptılar. Hani o dergileri taramak da bence faydalı olacaktır. İngilizce olarak da bu kuramın kurucu hocalarının kitaplarını önerebilirim. Başta Richard Schechner olmak üzere. Richard Bauman, Beverly Stolce. Bu hocalar Victor Turner, ritüel analizleri bağlamında ve tabii Irving Goffman. Irving Goffman da gündelik hayatın içindeki performansı bize bir sosyolog olarak analiz etmeyi öğretiyor. Dolayısıyla hani bunlar giriş kitapları ama zaten birine girdiğiniz zaman hani dipnotların peşinden giderseniz hepsine gitmiş oluyorsunuz. Öyle de söyleyebilirim.
Tabii dans konusunda özellikle yerel danslarımız konusunda kaynak arayanlar da Arzu Öztürkmen'in kitaplarına başvururlarsa mesela eksik bir tanesi olmadı. Önümüzde Rakstan Oyuna, Türkiye'de dansın modern halleri ama yok hani şöyle bir şey oluyor, biz hep burada konuklarımızın kitaplarını övüyormuşuz falan gibi geliyor. Zaten övülecek kitapları olduğu için burada konuğumuz olmayı kabul ettiklerinde seviniyoruz. Arzu da onlardan biri oldu. Çok teşekkür ediyoruz Arzu.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.